Ayrım 14. Kafamda bir tuhaflık. Orhan Pamuk. Sayfa 175. 4. kısım. Haziran 1982, Mart 1994. O zamana kadar kendi kafasının kaba ve bireysel hastalığı sandığı şeylerin izlerini dış dünyada bulmak onu sarsıyordu. James Joyce, sanatçının bir genç adam olarak portresi. 1. Mevlut'la Raiha'nın evlenmesi. Bizi ancak ölüm ayırabilir. Süleyman. Mevlut kaçırdığı kızın abimin nikahında bir kere göz göze geldiği güzel Samiha değil, güzel olmayan ablası Raiha olduğunu sizce ne zaman anladı? Köyde karanlıkta bahçede Raiha ile karşılaşır karşılaşmaz mı? Yoksa birlikte dere tepe kaçarlarken yüzünü görünce mi? Kamyonete yanıma oturduğunda anlamış mıydı? Kamyonette ona yaramaz bir durum mu var diye ağzını bıçak açmıyor diye bunu anlamak için sordum ama Mevlut hiç renk vermedi. Trenden inip kalabalıkla birlikte Haydarpaşa'dan gemiyle Karaköy'e geçerlerken Mevlut'un aklında evlilik ve nikah değil, en sonunda Raiha ile bir odada yalnız kalacakları vardı. Raiha'nın Galata Köprüsü'nün üzerindeki hareketi, beyaz vapur dumanlarına dikkat etmesini çocuksu buluyor, biraz sonra bir eve gireceklerini, orada yalnız kalacaklarını aklından hiç çıkarmıyordu. Cebinde mücevher gibi sakladığı anahtarla tarla başındaki apartman dairesinin kapısını açınca köye gidip geldiği 3 günde evin başka bir yere dönüştüğünü hissetti Mevlüt. Haziran başında sabahları neredeyse serin olan daire şimdi yaz sıcağında aşırı ısınmış, yerdeki eski muşamba güneşte ucuz plastik, bal mumu ve sicim ipi karışımı bir koku salıvermişti. Dışarıdan Mevlüt'ün her zaman sevdiği Beyoğlu ve tarlabaşı kalabalığının ve trafiğin uğultusu geliyordu. Raiha. Çok güzel bir evimiz var dedim ama biraz havalandırmak lazım. Mandalı çevirip pencereyi açamayınca Mevlüt koşup İspanyoletin nasıl çalışacağını bana gösterdi. Sabunlu sularla iyice yıkanırsa, örümcek ağları temizlenirse, evin düş kırıklıklarından, korkulardan, Mevlüt'ün hayalindeki şeytanlardan temizleneceğini hemen anladım. Arap sabunu, plastik kova ve paspas bezi almak için sokağa çıkar çıkmaz, Mevlut'la evde yalnız kalma gerginliğinden kurtulup rahatladık. Öğleüstü tarlabaşının arka sokaklarından balık pazarına kadar vitrinleri seyrederek, dükkanlara girip raflara bakarak, alışveriş ederek yürüdük. Mutfak için süngerler, teller, fırçalar ve deterjanlar aldık ve eve döner dönmez büyük bir temizliğe giriştik. İşe kendimizi o kadar kaptırdık ki evde birlikte yalnız kalmaktan duyduğumuz utancı unuttuk. Akşamüstü ter içindeydim. Mevlut kibritle şohbeni nasıl yakacağımı, aygaz tüpünün nasıl açılacağını, sıcak suyun akması için hangi musluğun çevrileceğini gösterdi. Şohbenin karanlık deliğinden içeri yanan bir kibriti sokmak için sandalyenin üstüne çıktık. Mevlut, yıkanırken apartman karanlığına bakan buzlu camlı küçük pencereyi de hafifçe açmamı öğütledi. Bu kadar açarsan hem zehirli hava dışarı çıkar hem de kimse görmez seni diye fısıldayarak ben bir saat sokağa çıkıyorum dedi. Mevlut hala köyden kaçtığı kıyafetleriyle olan Raiha'nın kendisini evdeyken soyunup yıkanamayacağını anlamıştı. İstiklal Caddesi'ne çıkan kahvehanelerden birine girdi. Kış akşamları kapıcılar, tombalacılar, şoförler ve yorgun satıcılarla dolu olurdu burası. Şimdi boştu. Mevlut önüne konan çaya bakarak yıkanmakta olan Raiha'yı düşündü. Teninin renginin beyaz olduğunu nereden çıkarmıştı? Raiha'nın boynuna bakarken, niye çıkarken bir saat demişti. Vakit çok yavaş geçiyordu. Çay bardağının dibinde yapayalnız bir çay yaprağı parçası gördü Mevlut. Eve bir saatten önce dönmek istemediği için bir bira içti. Tarlabaşının arka sokaklarında yolunu uzattı. Çocukların küfürleşerek top oynadığı, anaların 3 katlı küçük evlerin girişlerinde kucaklarında tepsilerle oturup pirincin taşını ayıkladığı, herkesin herkesi tanıdığı bu sokakların bir parçası olmaktan memnundu Mevlut. Bir arsada bir çardağın ve kara kumaştan bir örtünün altında karpuz satan satıcıyla pazarlık etti. Pek çok karpuzu tek tek tıklatıp ne kadar kırmızı anlamaya çalıştı. Bir karpuzun üzerinde bir karınca yürüyordu. Mevlut karpuzu elinde çevirdikçe karınca altta kalıyor ama düşmüyor, hızla koşuyor ve yine karpuzun üst kısmına çıkıyordu. Sabırlı karıncayı düşürmeden karpuzu tattırdı Mevlut ve eve sessizce girip karpuzu mutfağa bıraktı. Raiha. Banyodan çıkmış, yeni temiz elbiseler giymiş, kapıyı arkamı dönmüş, başımı örtmeden yatağa uzanmış, uyuyakalmıştım. Mevlüt sessizce yaklaştı. Raiha'nın yatakta uzanışına, bu anı hiçbir zaman unutamayacağını bilerek uzun uzun baktı. Elbiseler içinde gövdesi ve ayakları zarif ve güzeldi. Omuzları ve kolu nefes aldıkça hafifçe kıpırdanıyordu. Mevlüt bir an onun uyku taklidi yaptığını hissetti. İki kişilik yatağın diğer yanlarına sokak elbiseleriyle sessizce ve dikkatle uzandı. Kalbi hızlı hızlı attı. Şimdi sevişmeye başlarlarsa ki bunu da nasıl yapacağından emin değildi, Raiha'nın güvenini kötüye kullanmış olacaktı. Raiha Mevlüt'e güvenmiş, bütün hayatını ona teslim etmiş, henüz evlenmedikleri hatta sevişmedikleri halde başörtüsünü çözüp güzel uzun saçlarını ona göstermişti. Mevlüt onun uzun kıvrım kıvrım saçlarına bakarken sırf bu güven ve teslimiyet yüzünden Raiha'ya bağlanacağını, onu çok seveceğini hissetti. Dünyada yalnız değildi. Raiha'nın soluk alıp verişlerini izlerken mutluluktan içi içine sığmıyordu. Üstelik Raiha, Mevlüt'ün mektuplarını okumuş, beğenmişti. Elbiseleriyle uyuyakaldılar. Gece yarısı karanlıkta birbirlerine sarıldılar ama sevişmediler. Mevlüt, cinselliğin gece karanlığında daha kolay gelişebileceğini anlıyordu. Ama Raiha ile ilk defa gün ışığında gözlerinin içine bakarak sevişmek isterdi. Sabahları ise birbirlerinin gözünün içine yakından bakınca utanıyor, başka işler çıkarıyorlardı kendilerine. Raiha. Ertesi sabah Mevlüt'ü yine sokaklara alışveriş etmeye çıkardım. Masa içi muşambo benzeri plastik örtüyü, mavi çiçekli yorgan kılıfını, hasır taklidi plastikten ekmek sepetini, bir de plastikten limon sıkacağını ben seçtim. Benim terliklere, fincanlara, kavanozlara, tuzluklara merakla bakmam, hiçbir şey almadan zevk için bakabilmem Mevlüt'ü yordu. Eve döndük, yatağın kenarına oturduk. "Burada olduğumuzu kimse bilmiyor değil mi?" dedim. Bu söz üzerine Mevlüt çocuk yüzüyle bana öyle bir baktı ki, ocakta yemek var deyip mutfağa kaçtım. Öğleden sonra güneş küçük daireyi ısıtınca yoruldum ve yatağa uzandım. Mevlüt da yanına uzanınca ilk defa birbirlerine sarılıp öpüştüler. Mevlüt, akıllı Raiha'nın yüzündeki suçlu küçük çocuk ifadesini görünce onu daha da çok arzuladı. Ama istekleri ne zaman büyüyerek ortaya çıksa, ikisi de utanıp telaşlanıyorlardı. Mevlüt, elini elbisesinden içeri sokup bir an Raiha'nın sol göğsünü tuttu ve başı döndü. Raiha onu itti, Mevlüt alınıp yataktan kalktı. "Merak etme, kızmadım," dedi kararlılıkla sokak kapısından çıkarken. "Şimdi geleceğim." A caminin arkasındaki sokaklardan birinde Ankara İmam Hatip Okulu'ndan mezun bir Kürt hurdacı vardı. Resmi nikahla evlenen ama ne olur ne olmaz bir de dini nikah olsun diyenleri, köyde bir başka karısı olmasına rağmen İstanbul'da aşık olan çaresizleri, annelerinden, babalarından, abilerinden gizli buluşup arkadaşlık ederken kendilerini tutamayıp işi fazla ileri götüren ve suçluluk duygularıyla bunalan muhafazakar gençleri 3-5 kuruşa sıpın işi evlendirirdi. Velilerinden izin alamayan gençleri ancak Hanefi mezhebinden biri evlendirebileceği için Hanefi olduğunu da söylerdi. Mevlüt adamı eski kalorifer petekleri, soba kapakları, paslı motor parçalarıyla dolu karanlık dükkanının arka kısmında elindeki akşam gazetesine başı gömülmüş uyurlarken buldu. "Hoca efendi, dinimizin kurallarıyla evlenmek istiyorum." "Anladım ama bu telaş ne?" dedi hoca. "İkinci karıyı almak için hem yoksul hem de çok gençsin." "Kızı kaçırdım," dedi Mevlüt. "Tabii kızın rızasıyla. Birbirimize aşığız. Aşk deyip zorla kız kaçıran ırz düşmanı çok şerefsiz vardır. Kızla zorla birlikte olan bu alçaklar, kızın biçare ailesini ikna edip sonunda evlenirler de." "Ne münasebet," dedi Mevlüt. "Biz kendi rızamızla ve inşallah aşkla evleneceğiz."
"Aşk bir hastalıktır," dedi hoca. "Acil ilacı da haklısın evliliktir. Ama tifonun ateşi söndükten sonra bütün hayatı boyunca kinin alır gibi yavan bir ilaç alacağı için hemen pişman olur insan."
"Ben pişman olmayacağım," dedi Mevlüt. "Acelen ne o zaman? Kızla gerdeğe girmedin mi hala?"
"Usulüyle evlendikten sonra," dedi Mevlüt. "Ya kız güzel değil ya da sen çok saf bir adammışsın. Adın ne senin? Güzel çocuksun, bir çay iç."
Mevlüt solgun yüzlü, iri yeşil gözlü bir çırağın getirdiği çayını içti.
Lafı kısa kesmek istedi ama hoca ücret pazarlığının bir parçası olarak her şeyin ne kadar kötü gittiğini anlatmaya başladı. Öpüştükleri, elleştikleri için dini nikahla evlenen ve sabah evlendiklerini akşam ayrı ayrı döndükleri evlerinde sofrada annelerinden babalarından saklayan gençler ne yazık ki azalıyordu. "Benim çok param yok," dedi Mevlüt. "Bu yüzden mi kaçırdın kızı? Senin gibi güzel adamların sütü bozuk olanları hevesini aldıktan sonra boş sündeyip kızı başlarından atarlar. Kaç tane gül gibi ama akılsız kız biliyorum ki senin gibiler yüzünden ya intihar etti ya da kerhaneye düştü." "Yaşı 18'e gelince resmi nikah da yapacağız," dedi Mevlüt suçluluk duygusuyla. "Peki yarın sevabına kıyacağım nikahınızı. Nereye geliyorum?" "Kızı getirmeden burada kıysak nikahı olmaz mı?" dedi Mevlüt tozlu hurda dükkanında göz gezdirerek. "İmam ücreti almam ama salon ücreti alırım," dedi hurdacı. Raiha. Mevlüt gittikten sonra evden çıktım. Rastlantıyla bulduğum bir sokak satıcısından biraz yumuşamış ama ucuz 2 kilo çilekle bakkaldan toz şekeri aldım. Mevlüt eve dönmeden çilekleri ayıkladım, reçel kaynattım. Mevlüt eve gelince şekerli çilek buharını mutlulukla kokladı ama bana yaklaşmaya da çalışmadı. Akşamüstü Mevlüt beni iki yerli film gösteren Lale Sineması'na götürdü. Nemden neredeyse sırılsıklam olmuş salonda Hülya Koç Yiğitli film ve Türkan Şoraylı film arasında yarın evleneceğimizi söyleyince biraz ağladım. Ama ikinci filmi de dikkatle seyrettim, çok mutluydum. Babandan izin alana ya da sen 18'ine girene kadar hiç olmazsa imam nikahını hemen yapalım ki kimse bizi ayırmaya kalkışmasın, dedi Mevlüt film bitince. Bir hurdacı tanıdık var, nikahı dükkanında kıyacağız. Sordum, senin gelmene hiç gerek yok. Birisine vekalet verdiğini söyleyeceksin, o kadar. Hayır, gelmek istiyorum nikaha, dedim ben kaşlarımı çatarak. Mevlüt korkmasın diye gülümsedim sonra. Mevlut'la Rahiya eve dönünce bir taşra kentinde aynı otel odasını paylaşmak zorunda kalan iki yabancı gibi birbirlerine gözükmeden elbiselerini çıkarıp geceliklerini pijamalarını giydiler. Göz göze gelmeden lambayı söndürdüler. Yatağa yan yana Rahiya yine sırtı dönük dikkatle ve aralarında bir boşluk bırakarak uzandılar. Sevinçle korku arası bir duygu vardı Mevlut'un içinde. Heyecandan sabaha kadar uyuyamayacağını düşündükten az sonra uyuyakaldı. Gecenin ortasında uyandığında Raiha'nın teninden gelen yoğun çilek buharı ve boynundan gelen çocuk bisküvisi kokusuna gömülmüştü. Sıcakta terlemişler, açgözlü sivrisineklere yem olmuşlardı. Vücutları kendiliğinden birbirine sarıldı. Dışarıdaki lacivert göğü neon lambalarını gören Mevlüt, bir an dünyanın dışında bir yerde uçtuklarını, yerçekimsiz bir boşlukta çocukluklarına döndüklerini sanmıştı ki, "Daha evlenmedik," dedi Raiha ve itti onu. Mevlüt, Ferhat'ın askerden döndüğünü, Karlıovalı lokantasından tanıdığı eski bir garsondan işitmişti. Sabah Mardinli bulaşıklardan birinin yardımıyla onu tarla başında fakir bir bekar yatakhanesinde buldu. Burada kendinden 10 yaş küçük garsonlarla ortaokula gidip bulaşıkçılık yapan çoğu Kürt ve Alevi, Tuncelili, Bingöllü çocuklarla kalıyordu. Mevlüt pis kokulu bu havasız evi Ferhat'a yakıştıramadı. Üzüldü onun için. Ama Ferhat'ın babasının anasının evine de gidip geldiğini öğrenince rahatladı. Burada bir çeşit yatakhane abiliği yaptığını, işin arkasında askeri darbeden sonra çok zorlaşan kaçak sigara işi, ot dedikleri esrar ticareti ve biraz da siyasi öfke ve dayanışma olduğunu da sezdi Mevlüt ama fazla sormadı. Ferhat, askerde gördüklerinden ve yaşadıklarından, Diyarbakır cezaevine düşüp işkence gören tanıdıklarının hikayelerinden fazla etkilenip siyasallaşmıştı. "Senin evlenmen lazım," dedi Mevlüt. "Şehirde bir kızla tanışmalı, tavlamalıyım," dedi Ferhat. "Ya da köyden kız kaçırmalıyım. Evlenecek para yok bende." "Ben kaçırdım," dedi Mevlüt. "Sen de kaçır. Sonra birlikte iş yapalım, dükkan sahibi olalım, zengin olalım." Mevlüt, Raiha ile nasıl kaçtıklarını ballandırarak ve değiştirerek anlattı. Hikayesinde ne Süleyman ne de kamyoneti vardı. Mevlüt, sevgilisiyle kızın babası onları kovalarken dağlarda bir gün boyunca el ele ta Akşehir tren istasyonuna kadar çamurda yürüdüklerini söyledi. "Raiha mektuplarda yazdığımız gibi güzel miymiş?" dedi Ferhat heyecanla.
Daha da güzel ve akıllı dedi Mevlüt. Ama kız tarafı Vurallar, Korkut, Süleyman İstanbul'da bile peşimizdeler. Alçak faşistler dedi Ferhat ve hemen nikah şahidi olmayı kabul etti. Raiha. Uzun etekli, çiçekli basma elbisemi ve temiz kot pantolonumu giydim. Beyoğlu'nun arka sokaklarından aldığım mor başörtüsünü taktım. İstiklal Caddesi'ndeki Karadeniz büfede Ferhat'la buluştuk. Geniş alınlı, uzun boylu, kibar bir adamdı. Bize birer bardak vişne şurubu verdi. Tebrik ederim yenge, kocanı doğru seçmişsin dedi. Cins adamdır ama altın kalplidir. Dükkanında toplandığımızda hurdacı, komşu bakkaldan bir şahit daha buldu. Çekmecesinden üzeri eski yazıyla kaplı yıpranmış bir defter çıkardı. Açıp herkesin adını, babasının adını sorup tek tek ağır ağır yazdı. Hiçbir resmi değeri olmadığını hepimiz biliyorduk ama adamın Arap harfleriyle ciddiyetle yazmasından etkilendik. Başlık parası ne verdin, ayrılırsan ne vereceksin diye sordu hurdacı. Ne başlığı dedi Ferhat, kızı kaçırmış ya işte. Boşarsan ne vereceksin? Bizi ancak ölüm ayırabilir dedi Mevlüt. Birine 10 reşat altını, ötekine de 7 cumhuriyet yazarsın dedi diğer şahit. Bu çok fazla dedi Ferhat. Nikahı şeriata uygun kıyamayacağım galiba deyip dükkanın giriş kısmına terazinin başına geçti hurdacı. Dine uygun nikah olmadan her tür yakınlaşma zinadır. Kızın yaşı da çok küçük. Benim yaşım küçük değil, 17 dedim ve babamın dolabından çaldığım nüfus kağıdımı gösterdim. Ferhat hurdacıyı bir köşeye çekti, cebine kağıt para koydu. Benden sonra tekrar edin bakayım dedi hurdacı. Mevlüt'le ben birbirimizin gözlerinin içine bakarak Arapça kelimeleri uzun uzun tekrarladık. Allah'ım bu evliliği mübarek eyle dedi hurdacı töreni bitirirken. Şu iki garip kulunun aralarında ülfet, geçim, sevgi ve evliliklerinde sebat nasip eyle. Mevlüt ve Raiha'yı nefretten, geçimsizlikten, ayrılıktan koru ya Rabbi. 14. ayrımın sonu sayfa 183.